Ayrım 25. Sayfa 292. Hazreti Muhammed'e iftiranın dinleştirilmesi. Bu başlık hadis uydurmacılığının bir başka ifadesidir. Hadis uydurmacılığı hem Hazreti Muhammed'e iftiranın temel göstergesidir, hem de dini tahrif ve tahirin. Kur'an'ı tahrife gücü yetmeyenler, İslam'ı bu yolla tanınmaz hale getirdiler ve bu iftiracılığın başını çeken Emevi zihniyeti, ilk günden itibaren düşman olduğu Kur'an'dan intikamını bu yolla aldı. Bir yandan hadis uydurulurken, bir yandan da hadis pazarlamacılığının reklamı yapılmıştır. Akıl, din ve Kur'an'ın ancak öfkeyle anacağı şu uydurmaya bir bakın. Ümmetim için bir hadis ezberleyene 70 bin sıddıka verilen sevap verilir. Yüzyılımızın hadis allamesi diye bilinen Elbani bu sözün uydurma olduğunu söyledikten sonra şunu da ekliyor. Hadis üstadı Zehebi bu sözü teksiresine kaydettikten sonra şöyle demiştir. Bu sözün yalanlanmış bir söz olduğunu eklemeden rivayet edilmesi tereddütsüz haram kılınmıştır. Allah bunu uyduranı rezil etsin. Hazreti Muhammed'e isnat edilen her söz, özellikle söz, fiil ve kabul, gerçekte onun değildir. Bunların peygambere ait olanlarıyla ona ait gösterilenlerini birbirinden ayırmada güvenilir tek kaynak yine Kur'an'dır. Hazreti Muhammed hayatı boyunca hiçbir sözünün kayda geçirilmesine izin vermemiş, 1. ve 2. halifeler Ebu Bekir ve Ömer de aynı tavrı korumuşlardır. Daha sonraki zamanlarda ortalığı saran kavga ve kargaşa yüzünden aynı titizlik gösterilmemiş, siyasal çıkarların dine dayandırılması süreci hızlandığı için de peygambere isnat edilerek binlerce yalan uydurulmuştur. Hadis sünnet malzemesi Hazreti Peygamber'den 100 küsur yıl sonra yazıya geçirilmeye başlandığında gerçek hadis, sünnetle uydurmalar birbirine karışmış bulunuyordu. Hadis bilgilerinin yaptıkları ayıklama ise %100 Kur'an'ın verileri rehberliğinde değil, senet kritiği denen ve esasta yine bu bilginlerin oluşturdukları kurallardan oluşan bir kültürel kıstasla gerçekleşmiştir. Bu kıstasların kullanılmasında ortak ölçülere ulaşıldığını söylemek de mümkün değildir. Bu kıstası kullananların birinin ak dediğine, ötekisi kara diyebilmektedir. Bu yapay senet kritiği, yani hadisi rivayet eden kişiler zincirinin incelenmesiyle yetinmek yerine, Kur'an'a uygunluk ölçüsü esas alınsaydı, bu rivayetler malzemesinin akıl ve Kur'an dışı bir dine vücut vermeleri önlenmiş olurdu. Ne yazık ki bu yapılmamıştır. Sonuçta Hz. Muhammed'e isnat edilen sözlere dayanılarak, onun tebliğ ettiği kitabın onaylamayacağı bir tür ikinci İslam sahneye çıkmıştır. İbn Temniye'nin uydurulan İslam dediği bu ikinci İslam, birkaç yabancı kültürün verilerinden aldığı örf ve kabullerle de birleşince, Kur'an'ın halis diye nitelendirdiği saf ve berrak ve sade din, insanla çelişen bir kaosa dönüştü. Bugünkü İslam dünyası, bu kaosun Kur'an'dan biraz daha uzaklaşmış olmakla derinleşen koyu bir şeklinin tam ortasında bulunuyor. Muhammed İkbal'in ifadesiyle, bugünkü Müslümanların menzil ve maksatlarıyla Kur'an'ın menzil ve maksadı başkalaşmış bulunuyor. Başka bir deyişle, İslam dünyası Kur'an'dan beslenen bir ruh ve şuur varlığı yerine örflerden beslenen bir kişiliğe teslim olmuş durumdadır. Kısacası, bir beşer İslamı ortaya çıkmıştır. Biz bunu Kur'an'da kristalleşen vahyin İslamı yerine geçirilmiş bir atalar İslamı olarak anıyoruz. Nuri Muhammedi kavramı İslam'ın mı? Nuri Muhammedi veya Hakikati Muhammediye deyimleriyle ifade edilen inanç, İslam'a Hristiyanlıktaki Allah'ın oğlu inancının İslamileştirilmiş şekli olarak girmiştir. Baş temsilcisi Sufi düşünür Muhyiddin İbn Arabi'dir. Kur'an, Allah ile insan arasında baba-oğul ilişkisi açıkça ve çok sert bir biçimde reddettiği için, İslam peygamberini yüceltme ve İsa'dan geride göstermeme isteğine yönelik şuuraltı bu yolu bulmuştur. Nuri Muhammedi ve Hakikati Muhammediye tabirleriyle gündeme getirilen kabullerin tümü Kur'an dışıdır. Bu düşünceye göre Hz. Muhammed daha Adem yaratılmadan yaratılmış ve peygamber olarak atanmıştır. Bu düşünce ilk adımını Hz. Muhammed'le attıktan sonra işi insanı kamile getirir ve insanı kamili bütün maddi ve manevi kemallerin toplayıcısı olarak gösterir. Bunun tevhid ilkeleri açısından anlamı, önce Hz. Muhammed'in daha sonra da insanı kamil denen kişilerin tanrısallaştırılmasıdır. Çünkü bütün kemalleri toplamış olmak sadece Allah'ın niteliğidir. Peygamberlere bile böyle bir nitelik verilmemiştir. Nerede kaldı insanı kamil? Nuri Muhammedi veya Hakikati Muhammediye savunucuları işi burada da bırakmamışlardır. Bir adım daha ileri giderek Hz. Muhammed'i Allah'tan da üstün göstermeye kalkmışlardır. Bunlardan biri şöyle yazıyor. Ahad Ahmet Dürür, kim mim eder fark? Bütün alem o mim içre olur gark. Yani Ahad yani Allah ile Ahmet yani Muhammed arasındaki fark sadece bir mim harfidir. Bütün varlıklar alemi o mim içinde yani Muhammed'de saklanmıştır. Bu ifadenin açık anlamı şudur. Allah ile Ahmet arasında sadece bir mim harfi kadar fark vardır ama o mim harfi bütün varlığı içine aldığı için sonuçta Ahmet yani Muhammed Allah'tan büyüktür. Bunun neresi dindir, imandır, Hz. Peygamber'e saygıdır? Hangi peygamber tebliğ ettiği tevhidin şirke bulaştırılması pahasına kendisinin övülmesine razı olabilir? Hz. Muhammed kendisi için ayağa kalkılmasına, elinin öpülmesine, Allah ve sen dilersen odur sözünün kullanılmasına öfkeyle karşı çıkmışken, kendisine sen bizim ulumuzsun, efendimizsin diyen sahabisine, sen imanına göre değil, şeytanın keyfine göre konuşuyorsun. Bu dediklerin benim değil, Allah'ın vasıflarıdır diye çıkışmışken, yukarıki mim farkı hezeyanını sergileyenlerden şikayetçi olmayacak mıdır? Hakikati Muhammediye adı altında sergilenen Kur'an dışılığın nerelere tırmandırıldığını anlamak için halkın önüne çıkarılan bir eserin, Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi'nin Hakikati Muhammediye maddesine bir bakalım. Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Bu aynı zamanda Allah'ın kendi zatında kaybolmuş halinden kendindeki özellikleri bilme seviyesine inişini ifade eder. Allah ile Hakikati Muhammediye aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. Allah'tan başka hiçbir şey yok iken ilk defa Hakikati Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir. Allah var veya yok, ezeli veya hadis yani sonradan olma şeklinde nitelenmediği halde Hakikati Muhammediye var ve ezeli diye nitelendirilir. Bu satırların tümü Kur'an dışıdır. Bunları yazan ve nakledenlerin tövbeye çağrılması gerekir. Hz. Muhammed'in nurdan yaratıldığını söylemek. Kur'an Hz. Muhammed'i defalarca beşer olarak almaktadır. Nurdan yaratılan bir varlığın insana örnek olması söz konusu edilemez. Allah, Resullerin melekler gibi doğaüstü özellikler taşımasını isteyenleri putperestlikle, zalimlikle suçlarken, tevhidin son elçisine nurdan yaratılmış niteliği vermek de ne demek oluyor? Nurdan yaratılmışsa üsve-i hasene, yani uyulabilecek en güzel örnek nasıl olacaktır? Kur'an, nurdan yaratılmışlığın tam tersini söylemektedir. Nuri Muhammedi anlayışıyla Hz. Muhammed'i beşer sıfatından soyup örnek alınamaz duruma getiren çevreler, bununla da yetinmemiş, tüm varlık ve evrenin onun için yaratıldığını iddia etmişlerdir. Vahyin hiçbir beyanı, hiçbir nebiyi varlık ve evren senin için yaratıldı diyerek yüceltmemiştir. Çünkü bu nitelik uluhiyetin niteliklerindendir. Şunu asla unutmamalıyız. Kur'an, Hazreti Muhammed'in nübüvvetini ispat ve yüceltme noktasındaki dikkatleri hep kendine çekmiş, vurguyu peygambere değil, vahye yapmıştır. Resul'ün ne fiziği, ne kişiliği, ne de başkaca bir bedensel üstünlüğü üzerinde durulmuştur. İslam dünyası ise bu kuransal tavır ve tarzın tam bir aksi yol tutmuş, peygamberi yüceltmede eskilerin yöntemini öne çıkarıp vurguyu Kur'an'dan peygambere çevirmiştir. Bu yol, sonucu şirkle bitecek bir yoldur ki, Kur'an buna Hazreti İsa konusunu anlatırken açıkça dikkat çekmiştir. Hazreti Muhammed bahsinde en büyük mucize, hatta tek mucize Kur'an'dır. Ona isnat edilen diğer mucizelerin sünnetullahın değiştirilmesini ifade etmeyenleri, eğer tarihsel açıdan belgeye bağlanabilirlerse kabul edilir. Belgeye bağlanamıyorsa kabul edilemez. Asıl olan Kur'an'a vurgu yapılmasıdır. Kur'an gibi bir mucize üzerinde derinleşmek yerine, peygamberin hayatını mitolojiyle zenginleştirip yedek mucizeler yaratmak, İslam dünyasının Kur'an'dan kopmasına yol açmıştır. Hazreti Muhammed'in her davranışını din sanmak. Hazreti Muhammed bir beşer nebi olduğuna göre, onun söz ve fiillerinin iki kategoriye ayrılması kaçınılmazdır. A. Nebevi fiilleri, B. Beşeri fiilleri. Bu tevhid inceliği hiç dikkate alınmadan onun yaptığı, söylediği, susarak seyirci kaldığı her şey dinleştirilmiş, beşer nebi, ilah nebiye dönüştürülmüştür. Ne ilginçtir ki İslam'ın Kur'an kaynaklı tespitlerini hiçbir problem ve sıkıntıyla karşılaşmadan her zaman ve her zeminde yaşamak mümkünken, sünnet adıyla sahnelenen yarım mitolojik kabulleri yaşamakta akıl almaz sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Sebep, nebinin beşer nebi olmaktan çıkarılıp melek nur peygambere dönüştürülmesidir. Hazreti Muhammed'in nebi yanına ilişkin Kur'an beyanları onun beşer yanını da kapsayacak biçimde algılanmakta ve Kur'an vahyine ilişkin üstünlükler beşeri tespitlere mal edilmektedir. Örneğin, o kendi arzu ve isteğinden konuşmaz. Onun size okuduğu indirilmiş bir vahiyden başkası değildir. Ayetleri, peygamberimize isnat edilen ve birçoğunun uydurma olduğuna kuşku bulunmayan sözleri kutsamak için kanıt yapılmaktadır. Oysa ki burada sözü edilen Kur'an'dır. Müşrikler, Hazreti Muhammed'e şairlik, kahinlik, sihirbazlık isnat ediyorlar. Kur'an'ı onun uydurduğunu söylüyorlardı. Ayetler buna cevap getiriyor. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in sözlerini vahiy ilan etmek gibi haşa bir gayreti asla yoktur. Kur'an ona beşer diyor ve onun öteki insanlardan farkını kendisine vahiy gelmesi olarak gösteriyor. Gelen vahiy ortadadır. Kur'an. Eğer onun beşer olarak konuştukları da vahiy ise neden onları yazdırmamış? Tam aksine hepsini imha ettirmiştir. Onlar vahiy idiyse bu yazdırmama ve imha ettirme, peygamberlik sıfatlarından olan zapt ve emaneti tebliğ nitelikleriyle çelişmez mi? Teşri ve tedyin. Hazreti Peygamber aynı zamanda bir devlet başkanı ve yargıç sıfatıyla da iş yapmış, söz söylemiştir. Yani o teşride bulunmuştur. Bu teşri faaliyetin bazı ürünleri Kur'an tarafından vahye bağlanarak tedyin yani din alanı içine alınmış, bazıları beşeri davranış ve yorum olarak bırakılmıştır. Önemli olan davranış ve yorumların Kur'an tarafından vahiy adına tescil edilip edilmediğidir. Edilenler din olur, edilmeyenler örf ve yorum olarak kalır. Kur'an tescil ederse o bizim için din olur. Tescil etmezse o bizim için bir adet olarak kalır. Sahabi Cabir bin Abdullah'ın Müslim'deki şu son sözü üzerinde olduğumuz konu bakımından son derece önemlidir. Diyor ki Cabir, bir yandan biz meni dışarı boşaltarak gebeliği önlüyorduk, bir yandan da Kur'an vahyediliyordu. Eğer bizim dışarı boşalmamız yasaklandığımız bir şey olsaydı, Kur'an bize ondan yasaklardı. Cabir'in bu sözü dini anlama ve sünnetin yerini belirlemede yaşamsal bir tespittir. Sahabe neslinin sünnetten ne anladığını göstermesi ve din adına yasak olanla olmayanı belirleme bakımından ışık tutucu bir sözdür. Ve ilkesel ifadesi şudur. Sünnet diye andığımız tavır ve tarz birçok şeyi yapar, söyler. Önemli olan bunların Kur'an tarafından tescil edilip edilmediğidir. Tescil edilenleri dinleşir, zaman üstü olur. Tescil edilmeyenleri tarihsel yorum olarak kalır. Şu da gözden uzak tutulamaz. Sünnet adıyla ortaya getirilen kabullerin birçoğu, peygambere ait davranışlar değildir. Hadis adıyla ortaya getirilen sözlerin birçoğunun, peygamberin sözü olmadığı gibi. Buhari çevirmeni Ahmet Naim, sünnet ve hadis konusundaki gelenekçiliğiyle tanınmasına rağmen, şunu söylemek zorunda kalmıştır. Sahabe ve onu izleyen kuşaktan bize aktarılan söz, fiil ve kabullerin hadis diye anıldığı da çokça rastlanan bir olgudur. Ne yazık ki bunun böyle olduğu, zaman içinde unutulmuş veya unutturulmuş, hadis adıyla önümüze getirilen her sözün Hazreti Peygamber'in sözü olduğuna hükmedilmiştir. Hazreti Muhammed'in kendisinin ilahlaştırılmasına karşı mücadelesi. Hazreti Muhammed, peygamberlerin Allah'ın elçiliğinden Allah'ın ortaklığına doğru çekilmelerinin yıkım ve tehlikelerini çok iyi biliyordu. Bu illetin ümmetini perişan etmemesi için çok mücadele etmiştir. Onun hayatı bu mücadelenin hayranlık verici tablolarıyla doludur. Ama ne yazık ki ölümünden sonrasında hükmetmek hiçbir faninin elinde değildir. O da bunu yapamamış ve ölümünden sonra kendisini elçilikten ortaklığa doğru çeken hastalıklı şuuraltının hortlamasına engel olamamıştır. Şimdi onun hayatında bu ortaklığa çekişe karşı direnmenin ilginç göstergelerinden bir tabloyu görelim. Sahabilerinden biri bir sabah kendisine gelip rüyasını anlatır. Adam Yahudi bir topluluğa uğramış ve onlara şunu demiştir. Keşke siz Üzeyr Allah'ın oğludur dememiş olsaydınız. Yahudiler de ona şu cevabı vermişler. Keşke siz de Allah ve Muhammed isterse dememiş olsaydınız. Adam daha sonra Hristiyan bir topluluğa uğramış ve onlara şöyle demiş. Keşke siz Mesih İsa Allah'ın oğludur dememiş olsaydınız. Hristiyanlar da adama şunu söylemişler. Keşke siz de Allah ve Muhammed isterse dememiş olsaydınız. Rüyayı dinleyen peygamber o zata şu cevabı verdi. Doğrusu ben o sözü sizden duydum ve o söz yüzünden çok sıkıntı çektim. Bir daha Allah ve Muhammed isterse demeyin. Sadece Allah isterse deyin. İşte Hazreti Muhammed'in Allah ile kendisi arasındaki ilişkiyi oturttuğu tevhid zemini budur. Ayrım sonu. Sayfa 301.